Ayrım 26, sayfa 279. Şu 2 gün içinde öğrendiği acı gerçekler Mine gibi duygusal bir insanı yıpratmak için çok fazlaydı. Vapur Haydarpaşa mendireğini dönerek Kadıköy iskelesine yanaşırken genç kız "Gerçekten o randevuya gitmeyi düşünüyor musun?" diye sordu. Bu avukatın yazıhanesinden çıktıklarından beri Mine'nin ağzından dökülen ilk kelimeler olmuştu. Orhan "Gayet tabii, başka şansımız yok" dedi. "Bunun çok tehlikeli olduğunu anlamıyor musun? O gözlü dönmüş insanlar seni rahatlıkla vurabilirler. Benim için üzülme, bana bir şey olmaz." Mine karşılık vermedi. Gözleri denizin koyu maviliklerinde herhangi bir noktaya takılıp sabitleşmişti. Himayeye muhtaç ufak bir çocuk gibi elini uzatıp Orhan'ın uzun parmaklarını tuttu. Orhan'a bundan daha iyi bir mükafat olamazdı. Genç adam o anda kendini bütün dünyanın fatihi gibi hissetti. Onu evrenin çöküşüne kadar koruyabileceğini duyumsadı. 2. Rıfkı Solmazer'in beyaz Ford'u Kasımpaşa'daki dar sokak içinde kahveden 20 metre kadar geride durdu. Arkasındaki Opel'den fırlayan dört fidayisi hızlı adımlarla Salih'in kahvesine daldılar. Dördü de iri kıyım, izbandut gibi adamlardı. Paldır küldür içeriye girenleri gören Kel Salih hemen önde yürüyen taş kasaplı hırt lakabıyla maruf Recep'i tanıdı. Rıfkı'nın yıllardır hizmetinde çalışan bir kopuk olduğunu bilir ve hiç hoşlanmazdı ondan. Rıfkı'nın mahiyetinde çalıştığı devirlerde de aralarında hep sürtüşme çıkardı. Recep sırıtarak çay ocağına yaklaştı. "Merhaba Salih," dedi. Kahveci bir şeyden ters gittiğini anlamıştı. Taş kasaplının gözlerinde şeytani ve sinsi bir gülümseme vardı. Sanki yılların husumiyetini taşıyan bakışlarında "kozumuzu paylaşma vakti geldi" demek isteyen bir ifade taşıyordu. Yanındaki diğer üç adam Sphinx kadar sessiz arkasında duruyorlardı. Salih hepsini birer birer süzdü. Öteki adamları tanımıyordu. "Merhaba Hırt Recep," dedi alaycı bir sesle. Adamın hırt rakabından hiç hoşlanmadığını iyi bilirdi. "Hangi rüzgar attı seni buraya?" Adam gevrek gevrek güldü. "Beyefendi seni istiyor. Görüşecek bir konusu varmış. Dışarıda, arabanın içinde." Salih bozuntuya vermedi. "Kendileri tenezzül edip fakir kahvehanemi şereflendiremediler mi?" diye sordu. Taş kasaplı sert bir şekilde homurdandı. "Bırak şimdi tatavayı. Bilirsin, bekletilmekten hoşlanmaz." "Anladık. Ama ne oluyor ulan? Yanına böyle derdest mi gideceğiz? Kes sevzeklenmeyi de yürü hadi." Kahveci önündeki peşkiri mermerin üzerine atarak ağır ağır çay ocağından çıktı. Yamaklarından birine "biraz dışarıya çıkıyorum, sen kahveye göz kulak ol" diye seslendi. Çırak gelen yabancıları görünce huylanmıştı. Adamların tiplerinden sağlam ayakkabı olmadıkları belli oluyordu. Kimse kolay kolay ustasına böyle hitap ederek dışarı çıkaramazdı. Salih'in başının belada olduğunu sezinledi. Kaş göz işaretiyle diğer çıraklara durumu anlatmaya çalıştı. Çırakları bir telaş almıştı. Hatta kahvede oturan semt müşterileri bile gergin bir hava estiğini sezmişlerdi. Henüz sabah vakti olduğundan kahve oldukça tenhaydı. Salih dışarı çıkınca az ileride arabanın içinde oturan Rıfkı'yı gördü. İstifini bozmadan arabaya yürüdü. Adamlarından biri hemen arka kapıyı açtı. Rıfkı Solmazer mütebessiz bir çehreyle "Merhaba Salih, gel şöyle otur yanıma" diyerek el işareti yaptı. Kısa bir tereddüt geçiren Salih arabaya girdi. Kambur adam sakin ve eski yardımcısını görmekten memnun gibi görünüyordu. "Nasılsın bakalım?" diye sordu. "Görüşmeyeli epey oldu. Artık bayramlarda, seyranlarda bile hatırımızı sormaya uğramıyorsun." Salih bozuntuya vermeden "Sağ olun beyefendi, sıhhatinize duacıyım." dedi. "İşleri nasıl, tıkırında mı?" "Çok şükür efendim, nafakamızı çıkarıyoruz işte." "İyi, iyi, bunu işittiğime sevindim." Kahveci bu nezaket cümlelerinden hiç hoşlanmamıştı. Bunun arkasından ani bir patlama geleceğini sezinliyordu. Yıllarca hizmetinde çalıştığı adamı iyi tanırdı. Rıfkı Solmazer sanki hiçbir şey olmamış gibi "Salih be," dedi. "Şu senin bulduğun adam hiç de sağlam biri çıkmadı. Parayı aldı, görevini yapmadı ve şimdi de ortadan kayboldu. Ne diyorsun sen bu işe?" Salih yutkundu, fırtına başlıyordu. Kapısına dört adamıyla dayanması hayra alamet değildi. "Emin olun beyefendi, ben de şaşkınım. Ona güvenirdim. Nasıl böyle bir halt ettiğini anlamış değilim." "Yok canım, demek sen de anlamıyorsun." "Evet efendim. Benim bu konularda ne kadar titiz olduğumu ona söylemedin mi?" "Hiç söylemez olur muyum beyefendi? Hemen her gün kendisini arıyorum. Sanki yer yarıldı, adam sıcak kadem bastı." "Hayret, bilmiyor musun? Benim şoför Abdullah da ortalarda yok. O da birden kayboldu. Hani şu senin işe almam için ön ayak olduğun memleketli. Onda da yanılmışsın. Bunca yıl ekmeğimi yedikten sonra bana ihanet etti." Salih sarardı. "İhanet mi? Ne yaptı beyefendi?" Cumartesi akşamı evimde bir saldırıya uğradım. Senin bulduğun kiralık katili sanırım Apo evime getirdi. Ve katil iki adamımı hastanelik etti. Salih oh olsun namussuzlara diye içinden geçirdi ama Orhan'ın gözü dönmüş bir şekilde eve baskın yapacak kadar ileriye gideceğini hiç sanmamıştı. Deli olan diye düşündü. Keşke bu kadar ileriye gitmişken şu namussuzu da temizlemiş olsaydı. Çok şaşırmış gibi davranarak aman Allah'ım bu ne cüret diye fısıldadı. Öyle ya. Rıfkı Solmazar arabanın koltuğuna iyice gömüldü. Sabahleyin serasındaki bir gül fidesi dikeninin elinde açtığı çiziye büyük bir yaraymış gibi bakarken biliyor musun Salih dedi bu olanlardan seni sorumlu tutuyorum. Bunu bana yapmayacaktın. Burnuma derinlerden bir ihanet kokusu geliyor. Üçünüz bir olup bana bir dolap çevirmeye kalkıştınız galiba. Salih hemen itiraza kalkıştı. Aman beyefendi nasıl olur? Böyle bir şey nasıl düşünebilirsiniz? Ben sizin ekmeğinizle ihya oldum. Bu hale geldim. Şimdiye kadar hiçbir falsomu gördünüz mü? Kes palavrayı Salih. Şimdi bana hemen şu Orhan denen herifin adresini ve bulunması mümkün yerleri bildir. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Salih eninde sonunda başını derde gireceğini tahmin etmişti. Biraz zaman kazanmaya çalıştı. Tabii beyefendi, isterseniz adresini hemen verebilirim. Gidin araştırın dedi. Evet Salih, seni dinliyorum. Nerede oturuyor bu serseri? Artık dönüşü olmayan bir yola girmişti. Ya Orhan'ı satacaktı ya da bundan böyle yaşamı tam bir felaket olacaktı. Bin bir güçlükle okuttuğu çocuklarını düşündü bir an. Ama asla Orhan'ı satamaz. İki kere hayatını kurtarmış genci bu karaktersiz herifin ellerine teslim edemezdi. Çok pisliğe bulaşmış, cana bile kıymıştı. Fakat onun defterinde ihanetin yeri yoktu. Derin bir nefes aldı ve sonra kambur adama Fatih'te uydurma bir adres fısıldadı. Ona dikkatle dinleyen Rıfkı adamlarına dönerek adresi anladınız mı diye sordu. Adamlar başlarını salladılar. Rıfkı, hadi in artık arabamdan dedi. Salih tek kelime etmeden arabadan çıktı. Şayet yalan söylediysen tekrar geleceğim. O zaman kendini ölmüş bil. Adamlar sırıttılar. Kambur kapıyı çekerken şu teresi unutamayacağın bir ders verin. Eşek sudan gelinceye kadar dövün. Vücudunda sağlam kemik bırakmayın dedi. Başta taş kasaplı Recep olmak üzere dört adam bir anda Salih'in üzerine çullandılar. Adamı bir kum çuvalı gibi yumruklarla yere serdiler. Salih ayağa kalkmak istedi. Birbiri ardına sert yumruklar alıyordu. Nefesi kesilmiş, kımıldayamaz hale gelmişti. Bayılmak üzereyken kulağına bağırışmalar ve küfürler gelmeye başladı. Gözleri kararırken son görebildiği kahveden fırlayan çıraklarının ellerinde sopalarla kendisini döven adamların üstlerine doğru koşuşmaları oldu. Sonra kendinden geçti. Çıraklar onu karga tulumba yakındaki evine taşıdılar. Karısı iki gözü yaşlı bu işi yapanlara beddualar ederek onları karşıladı ve çırakların yardımıyla yatağa yatırdı. Salih gözlerini açmıştı. Neyse ki çocuklar evde yoktu. Onların kendisini bu halde görmelerini istemiyordu. Çıraklar gidince vücudundaki sızılara rağmen ayağa kalktı. Kırığı çıkığı yoktu. Fakat göğsünde ve kaburgalarında aldığı yumruklardan küt bir ağrı hissediyordu. Karısı kalktığını görünce söylenmeye başlamıştı. Kadın kes şu zırvalamayı be diye çıkıştı. Acı patlıcanı kırığı çalmaz. Yok bir şeyim. Kadın söylenmeye devam ediyordu. Efendi niye kalktın? Yatıp dinlensene. Artık yatmak bana haram. Rahat günler bitti. Bu itler tekrar geleceklerdir. Şimdi beni iyi dinle. Bir süre buralardan uzaklaşacağım. Çocuklara bir şey söyleme. Onların üzülmesini istemiyorum. Babanız ani bir iş için köye gitti dersin. Evde yeterince paranız var. Kahveye telefon et. Hüseyin ben dönünceye kadar kahveyi idare etsin. Efendi neler oluyor? Bana da anlatsana. Bu başına gelenler kimin marifeti? Kamburun. Boktan bir işe bulaştım yine. Mektepli Orhan'ın başı dertte. Onu öldürecekler. Kadının yüzü asıldı. Bu işler için artık yaşlandın. Ne yapmayı düşünüyorsun? Salih inleyerek başucundaki dolabı açtı. İçinden kalın bir beze sarılmış 14'lüğü çıkardı. Yağlayıp saklanmış silah pırıl pırıldı. Elini alıp kontrol etti, silahı doldurdu. Sonra kemerine sıkıştırdı. Kadın endişeli gözlerle onu süzüyordu. Bana bir taksi çağır dedi. Bey nereye gidiyorsun? Önce Orhan'ı bulacağım, sonra sallak yerim. Bakalım göreceğiz. Fahriye Hanım peçeteyi dudaklarına götürüp hafifçe bastırırken feri kaçmış gözlerini dalgın dalgın çayını yudumlayan oğluna çevirdi. Yüzünde mahzun, düşünceli bir ifade vardı. Bir süre sessizce onu inceledi. Biliyor musun dedi. Seninle ne kadar uzun zamandan beri birlikte kahvaltı edemiyorduk. Erol Baran annesinin ne söylediğini duymamıştı. Birden daldığı hayal aleminden silkinerek ''Pardon anne ne demiştiniz anlayamadım'' diye mırıldandı. ''Çok dalgınsın. Belli ki beynini kemiren bir mesele var. Yine şu kız konusu mu?'' Yakışıklı adam annesine kaçamak bir nazar attı. Bu konuyu onunla tartışmak istemiyordu. Ne onunla ne de başka biriyle. Sustu, cevap vermedi. ''Yorgun görünüyorsun.'' ''Evet, dün gece rahat uyuyamadım.'' Sebebi Mine Otman değil mi? Vicdanın rahatsız. Kelimeler sanki Erol'un ağzından isteği dışında döküldü. Bilmiyorum. Galiba öyle. Yaşlı kadın oturduğu iskemleye yaslandı. Yüzünü manidar bir ifade kapladı. Genç, toy bir delikanlı gibi görmeye başlamıştı oğlunu. Kaldır başını, suratıma bak diye fısıldadı. Adeta çıkışırcasına. Ana oğul göz göze geldiler. Fahriye Hanım gülümsedi. Sonunda gerçekleri görmeye başladın galiba. Erol Baran yine cevap vermedi. Kadın ısrarla oğluna bakmaya devam ediyordu. Yoksa gerçekten aşık mı oldun? Lütfen bunu sormayın anne. Aklım çok karışık. Şu an hislerimi bile tahlilden acizim. Kendimi berbat hissediyorum. Anlıyorum. Bunun başka izahı yok. Sen o kızı seviyorsun. Hayır, olamaz. Bunun imkanı yok. Benimki bir vicdan muhasebesi. Onun için mi sabaha kadar uyuyamadın? Yapmayın anne. Ben Seyfi Otman'ın kızına aşık olamam. O adam yıllarca nefretimin kaynağı oldu. Gençliğim ona duyduğum nefret ve hınçla geçti. O babamın ölümüne, intiharına sebebiyet veren kişi. Onun kızını nasıl sevebilirim? Vicdandaki sıkıntıyı şimdi anladım. Aşkınla nefretin mücadele ediyor. Ama sen o kızı seviyorsun. Hayır anne, yanılıyorsunuz. Yanılmıyorum. Sen bu gerçeği kafana ve ruhuna sığdıramıyorsun. Oğlumu yeterince tanırım. Aşıksın. Erol Baran koltuğunu geri itti ama yerinden kalkamadı. Sinirli bir hareketle peçetesini masaya fırlattı. Anne, lütfen beni hislerimi açıklamaya zorlamayın. Bunu ben bile bilmiyorum. Yaşlı kadın yeniden gülümsedi. Belki şaşıracaksın ama o kızı ben de beğendim. Ve bu evliliği canı gönülden destekleyeceğim. Erol Baran hayretle annesine baktı. Nasıl olur? Siz bu evliliğe karşı değil miydiniz? Kızı tanımadan önce evet. Özellikle senden korkuyordum. Kızı sevebileceğini hiç düşünmüyordum. Ama şimdi görüyorum ki ona aşık olmuşsun. Anlıyor musun? Bir şekilde yıllardır ruhunu kemiren bir illetten kurtuluyorsun. İtiraf etmeli, garip bir tecelli ama gerçek. Bundan böyle hırsız, intikam hislerinden uzak, normal ve sağlıklı bir insan gibi yaşayacaksın. İçini kemiren fırtına dinecek ve o kızı gün be gün daha fazla seveceksin. Kimin kızı olursa olsun, o iyi bir insan. Sevgi, merhamet, bağlılık yüzünden akıyor ve sana delice aşık. Tanrı'ya şükürler olsun. Erol Baran yaşından umulmayacak bir saflıkla sordu. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz anne? Evet, onu gelinim olarak seve seve kabul edebilirim. Benim için senin mutluluğun gerekli. Ve Mine sana ihtiyacın olan huzurunu getirecek. Yalnız önemli bir husus var. Göz ardı edemeyeceğin, yerine getirilmesi şart olan çok mühim bir nokta. Tabii biraz riskli de. Ama birbirinizi gerçekten seviyorsanız aşılamayacak bir sorun değil. Erol Baran titreyen elleriyle kendisine yeniden çay koyarken neyi kastettiğinizi anlıyorum diye mırıldandı. Evet, ona bütün gerçekleri anlatman lazım, hem de tüm çıplaklığıyla. Karar kıza ait olmalı. Duyduğun bunca nefretten sonra Mine seni gerçek yüzünle kabul etmeli. Aksi halde evliliğinizin ve mutluluğunuzun köküne dinamit yerleştirmiş olursun. Kızın hakikati sonradan öğrenmesi çok feci olur. Haklısınız diye fısıldadı Erol. Fakat hala yüzünde bir rahatlama olmamış, o gergin hal kaybolmamıştı. Yaşlı kadın durumu fark ederek, ''Ne o, sevinmiş görünmüyorsun?'' dedi. ''Doğru, zira uykularım kaçıran bir durum var.'' ''Allah Allah, nedir o?'' ''Mine kayıp. Cumartesi akşamından beri izini bulamıyorum.'' ''Kayıp mı?'' dedin. ''Ne demek oluyor bu? Nasıl kaybolur?'' Yaşlı kadının benzi sararmıştı. İlkilerek, ''Sakın babanın eski ortaklarının oğulları bir halt etmiş olmasınlar.'' ''Hayır anne, dün sabah onlarla buluşup konuştum.'' Bilmediğiniz çok şey var. Ne gibi? Onlara yeterince gözdağı verdim. Mine ile evleneceğimi de söyledim. Kıza el süreceklerini hiç sanmam, benden çekinirler. Ama etrafı karıştıran bir zibidi var. Çulsuz, serserinin teki, kiralık bir katil. Rıfkı'nın tuttuğu pis bir herif. İşin kötüsü kıza aşık olmuş. Hepimizi tehdit etti. Seni de mi? Evet, beni de. Onu haddini bildiremedin mi? Henüz hayır. Mine'yi onun kaçırıp sakladığını düşünüyorum. Aman Allah'ım, inanılır gibi değil. Emin misin? Kanımca en kuvvetli ihtimal bu. Şimdi Mine'yi ve o adamı arıyoruz. Anaoğlunun konuşmasının arasına tam bir sessizliğin girdiği anda yemek odasındaki telefonun zili çaldı. Erol Baran yerinden kalkarak telefonu açtı. Arayan Oktay Duru'ydu. Az evvel avukatımdan bir telefon aldım diye başladı. Mine ile Orhan Kızıl Toprak'taki evde yalnızdılar. Ev sahibi Emre o sabah erkenden işine gitmişti. Kız Sirkeci'deki avukatın yazıhanesinden dönünce bitkin ve perişan bacaklarını uzatarak kanepenin üzerine atmıştı kendini. ''Biraz uyumak ister misin?'' dedi Orhan. ''Uykum yok. Sadece düşünmek istiyorum.'' ''Haklısın. Çok şaşırtıcı şeyler öğrendin. Yıllar sonra birden ailen hakkındaki tüm değerlerin sarsıldı. Karşına hiç ummadığın kötü ve ahlaksız bir baba portresi çıkarıverdiler.'' Bunu kabullenmenin zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Hele senin gibi ahlaki değerlere bağlı, biraz tutucu bir kız için zor olmalı. Mine gözleri dalgın, kısık sesle mırıldandı. Biliyor musun? Şimdi anneme daha fazla üzülüyorum. Meğer neler çekmiş zavallı kadın. Öyle bir koca ile hayatı paylaşmak, kahır içinde yaşamak, kendi ailesine, çevreye karşı hep onu koruyup ayıplarını örtbas etmeye çalışmak ne kadar zor değil mi? Bunca sıkıntıyla katlanmasının ne anlamı vardı? Belli olmaz. Belki her şeye rağmen onu seviyordu. Sevmek mi? Sen buna sevgi mi diyorsun? Bir yerde okumuştum. Aşk bir şey istemeden vermek demekmiş. Aman ne saçma. Hangi asırda yaşıyoruz? Böyle sevginin ne anlamı olabilir? Mine'nin bakışları bir an Orhan'ın yüzüne kaydı. Delikanlı nazarlarını kızdan kaçırmaya çalıştı. Mine gaf yaptığını anlamıştı. Sen o okuduğuna inanıyor musun diye sordu. Bilmiyorum. Belki mümkündür. Ben hiç sevmedim. Mine uzun uzun Orhan'a baktı. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Sen bana aşıksın. Hala ısrarla bu gerçeği itiraftan kaçınıyorsun. Orhan kızardı. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Kendi kendini aldatma. Sevmesen hiç bu kadar fedakarlığa kalkışır mısın? Beni çocuk mu sandın? Bu konuyu tartışmanın anlamı yok şimdi. Hayır var. Her şeyi bilmek istiyorum. Bu kadarına hakkım var sanırım. Mine, bilmek istiyorum. Kim sevmediği bir kız için hayatını böylesine tehlikeye atar? Senin bir kiralık katil olduğuna da inanamıyorum. Bunu kabul edemem. Söyle bana, yalan bu değil mi? Orhan başını önüne eğdi. Önce kızardı, sonra yüzü gerildi. Yorgun ve sinirlisin. Olayları kabullenmekte zorlanıyorsun. Hadi şimdi bırak bunları da biraz dinlenmeye çalış. Hayır, bana cevap ver. Sen gerçekten katil misin? Ne yazık ki doğru, ben bir katilim. Öğrencilik yıllarımda siyasi faaliyetlerim oldu. Solcuydum. Bir eyleme karıştım ve o sırada birini vurdum. Bunun cezasını 5 yıl hapis yatarak çektim. Güzel Sanatlar Akademisi'nin son sınıfındaki eğitimim yarım kaldı. Cezamı tamamladığımda artık sabıkalı ve işsizdim. Hiçbir yerde dikiş tutturamadım. İçimde topluma duyduğum hınç gün be gün arttı. İnsanlara inanmaz ve herkesten nefret eder olmuştum. Bütün taşıdığım değerler bitmişti. Hatta yaşamak bile istemiyordum. Babam devlet memuruydu, üzüntüsünden kahrolup gitti. Annemi ise lisedeyken kaybetmiştim. Sonra durum daha da kötüleşti. Çevremde bana yardım edecek tek bir dost yoktu. Günün birinde iğrenç bir teklifle karşılaştım. Para karşılığı benden adam öldürmemi istediler. Ne de olsa adım katile çıkmıştı. Anlayabiliyor musun? İnsanların indinde ben idealleri için değil de para için cinayet işleyecek biriydim artık. Orhan dudaklarını kemiriyordu. Peki bu teklifi kabul ettin mi? Mine Orhan'ın hayır demesini bekliyor, böyle bir cevap umuyordu. Ama genç adam evet dedi. Evsiz, barksız, aç ve sefil bir hayat sürüyordum. Bazı arkadaşların yanında yatıp kalkan bir sürüngen olmuştum. Çok para teklif ediyorlardı. Ben de bu pis ve iğrenç para için kendimi sattım. Her şey böyle başladı. Daha doğrusu hayatım böyle kaydı. Ben artık yaşayan bir ölüyüm. Beynimde hiçbir değer ölçüsü yoktur. Yalnızca paraya taparım. Yalan söylüyorsun. Hayır, sana gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Ben buyum işte. Mine hüzün dolu bakışlarını Orhan'dan alamıyordu. Hakikat bu bile olsa kabullenmek zor geliyordu Mine'ye. Onun içinde saklı gerçek kişiliğinin anlattığından çok farklı, duygusal yönünün zengin, fedakar ve sevecen olduğunu biliyordu. Tanıdığı ressam Orhan asla bir katil olamazdı. Birden ne diyeceğini bilemedi. Ama beni seviyorsun diye mırıldandı. Bu neyi değiştirir? Velev ki seni sevmiş bile olsam hayatını sabıkalı bir katille mi geçireceksin? Böyle aptalca bir şey mi düşünüyorsun? Mine önüne baktı. Hiçbir şey düşünemiyordu. Beyni de ruhu da paramparçaydı. Boş ver dedi Orhan. Şimdi de kafanı bu anlamsız duygulara takma. Önümüzde çetin bir savaş var. Önce senin geleceğini kurtaralım. Birazdan o heriflere telefon edeceğim. Mine onun hüzünlü yüzüne baktı. Bunu yapmanı istemiyorum. Seni öldürürler. Onlar gözü dönmüş adamlar. O sarışın çıyan avukat doğru söylüyorsa seni tuzağa düşüreceklerdir. Orhan içini çekerek birinin bir şeyler yapması lazım diye mırıldandı. Ve o kişi de ben olmalıyım. Mine ağlamaya başladı. 3. Toplantıya ilk gelen Oktay Duru olmuştu. Ondan yaklaşık 10 dakika sonra da Rıfkı Solmazer, Baran Holding'in zengin tefriş edilmiş toplantı odasına girdi. Erol kim ararsa arasın içeriye telefon bağlamamasını emretti. Konuklarına dikkatle baktı. Siyah giysiler içindeki kambur ve ufacık görünen Rıfkı gözüne bir böcek kadar iğrenç ve tiksinti verici gözüküyorlardı. Oktay ise hayatta tanıdığı en muhteris ve aşağılık adamdı. Onlarla yıllar sonra yeniden bir araya gelmek zorunda kaldığı için şartları lanet ediyordu. Odada gergin bir hava esiyordu. Oktay Duru kısaca bu sabah avukatının yazıhanesinde yapılan baskını ve krallık katilin görüşme isteğini nakletti. Rıfkı Solmazer ne görüşmek istiyormuş diye sordu. Bunu anlamayacak ne var? Belki de bize şantaj yapacak. Bu ayan beyan belli. Kızın elindeki vesikaları alarak avantajlı duruma geçti. Şimdi bizi tehdit edip para isteyecek. Rıfkı homurdandı. Buna emin olamayız. Hem kız bunca yıldır sakladığı vesikaları niye odama teslim etsin? Böyle bir niyeti olsa çoktan yapardı. Bana saçma geliyor. Hiç de saçma değil. Bu adamı tutmakla başımıza büyük dert açtın Rıfkı Bey. Bir sürü it kopuk var etrafında. Parayı bastırsan hangisini olsa kızı temizletirdin. Rıfkı sert sert Oktay'a baktı. Beni suçlamaya kalkışma. Kızın izini bulsan sen de aynı şeyi yapardın. Konuşmaları dinleyen Erol Baran müdahale etti. Yeter beyler, durun. Adamın ne istediğini henüz kesin bilmiyoruz. Ayrıca ben o vesikaların elinde olduğunu hiç sanmıyorum. Boşuna nefes tüketip birbirinizi suçlamayın. En iyisi bu teklifi kabul ederek görüşmeyi yapalım. Bakalım bizden ne isteyecek. Gereğini şartlara göre düşünürüz. Ayrım sonu. Sayfa 291.